gerçekten. Dolayısıyla adımız da uyumlu için.
Hayatın sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerle birlikteyiz. Efendim, takvim yaprakları 27 Kasım 2020 Cuma'yı Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Bizleri TurkiyeninSesiRadyosu.com ve TRTMemleketimFM.com adreslerimizden dinleyebilirsiniz. Program yapımcımız Şule Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Efendim, herkese güzel, huzurlu bir gün diliyoruz. Bizlere ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri sayfamızdan da bizlere duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, Bursa Teknik Üniversitesi COVID-19 virüsüne karşı yüksek filtreleme etkinliğine sahip bir maske üretti. Üniversitenin laboratuvarlarında geliştirilen dokuma esaslı, yıkanabilir ve kullanılabilir bez maske, kumaşı tüm testlerden başarıyla geçti. N95 standardında bir koruma sağlayan yerli ve milli üretim maske hakkında ayrıntıları konuşacağız bugün. Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Sayın Arif Karademir canlı telefon bağlantımızla yayınımızda olacak. Efendim, Avrupa'da yaşayan Türk ve Müslüman ailelerin çocukları herhangi bir yargı kararı olmadan çeşitli gerekçelerle yuvalarından koparılarak maalesef Hristiyan ailelere evlatlık veriliyor. Bu durum son yıllarda tehlikeli boyutlara ulaştı maalesef. Uzun süredir mücadele verilen bu olaylarla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden sevindirici bir haber geldi. Norveç, Somalili sığınmacı bir kadının çocuğunu Norveçli Hristiyan koruyucu aileye evlatlık vermesinden dolayı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin özel hayata ve aile hayatına saygı hakkını ihlal etmesi gerekçesiyle yargılanıyor. Bugün Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Sayın Süleyman Arslan'ı programımızda ağırlayacağız. Canlı telefon bağlantımızla bizlerle birlikte olacağız. Yayınımızda yaşanan olaylar ve dava süreci hakkında kendisi değerlendirmelerde bulunacak. Efendim, Hayatın Sesleri başladı. Şimdi güzel bir müzik kulaklarınızda.
Geçse de gençlik çağım, boş kalsa da kucağım, sözümü tutacağım, adını anlayacağım. Geçse de gençlik çağım, ah boş kalsa da kucağım, sözümü tutacağım. Geçse de gençlik çağım. Boş kalsa da kucum, sözümü tutacağım, adını anlayacağım. Geçse de gençlik çağım, ay boş kalsa da kucum, sözümü tutacağım, adını anlayacağım, adını anlayacağım, adını anlayacağım.
Hayatın Sesleri tüm hızıyla devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, dünya koronavirüse karşı büyük bir mücadele veriyor. Uzmanlar da koronavirüsten korunmak için şu üç maddeye dikkat çekiyor. Maske, mesafe ve temizlik. Bunlara dikkat ettiğimiz sürece koronavirüsten korunma olasılığımız artıyor. Ülkemizde de bu alanda güzel çalışmalar yapılıyor. Maske üretimi konusunda çok güzel, sevindirici bir haber var. Bursa Teknik Üniversitesi koronavirüsten korunmak için yerli milli bir maske üretti. Bugün inşallah bu maske hakkında konuşacağız. Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Sayın Arif Karademir şu anda telefon hattımızda. Arif Bey, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba Mustafa Bey.
Nasılsınız?
Dinleyicilerimize saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, teşekkür ederim.
Çok teşekkürler hocam. Biz de çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Böyle sevindirici haberler almak bizleri gururlandırıyor. Hem de bu ürünlerin yerli ve milli olması, bizden olması gayet gurur verici. Çok teşekkür ederiz emekleriniz için öncelikle.
Teşekkür ediyorum efendim.
Hocam, isterseniz konumuza şuradan başlayalım. Ürettiğiniz bu maske hangi özelliklere sahip ve virüse karşı nasıl bir koruma sağlıyor?
Efendim, bu virüs konusu gündeme geldiği zaman bütün devlet kurumlarımızda olduğu gibi biz de üniversitedeki bütün arkadaşlarımızla toplandık. Neler yapılabilir'i konuştuk. Sadece maske konusu değil, ultraviyole dezenfektan koridorları, efendim ozon jeneratörleri ve buna benzer bir sürü aşı çalışması. Aynı zamanda aşı içinde de bizim arkadaşlarımız var.
Öyle mi?
Evet.
Çok güzel.
O özellikle Artemisia bitkisinden ekstraktından aşı üretimi projesinde de TÜBİTAK'ın desteklediği projede arkadaşlarımız var. Hı hı. Ama kumaş geliştirme konusu, yani maske konusu biraz daha öne çıktı. Bursa Teknik Üniversitesi biliyorsunuz sanayiyle çok sıkı ilişkisi olması istenen inovatif yeni nesil bir üniversite.
Evet.
Bu konuda da biz çok iyi çalışıyoruz. Sağ olsun firmalarımızdan da büyük teveccüh var. Bursa'da da biliyorsunuz çok kaliteli tekstil firmaları ve bütün elektronik firmaları hepsi çok yoğun. Bir tane bizim ilişkilerimizin iyi olduğu bir firmayla arkadaşımız geliştirdi. Bu arkadaşımız lif polimer mühendisliği bölümünde, aynı zamanda merkez laboratuvarı müdürümüz Profesör Doktor Kenan Yıldırım hocamız. Tekstil konusunda son derece uzman bir arkadaş. Şimdi efendim, maske konusunda biliyorsunuz temelde 3 tip maske var aslında. Cerrahi maskeler, toz maskeler, bir de NBC denen maskeler. Yani nükleer, biyolojik, kimyasal koruma yapan maskeler. Ve en büyük özellikler de, ben de biraz baktım, ben de selüloz çalıştığım için birazcık biliyorum. Filtreleme özelliği, nefes alabilirlik ve sıvı tutmama. Çünkü nefes aldığınız zaman, kullandığınız zaman tamam bir şey geçirmeyecek içeri, toz vesaire geçirmeyecek ama nihayetinde oksijen almanız lazım. Yoksa akciğerlerinizi bu sefer de tekrar zarar verebiliyorsunuz. Diğeri de diğer bir konuda, özür dilerim, dışarıya nefes verdiğiniz zaman solunumla vermiş olduğunuz nemin maskeyi ıslatmaması, yani su iticilik olması, sıvı iticilik olması gerekiyor. O açılardan arkadaşlarımız hem kumaş konusunda, kumaşın malzemesi, hem dokuma tekniği konusunda, hem de katman konusunda gerçekten güzel çalışmalar yaptılar. Şunu da söylemem lazım Mustafa Bey, dokuma kumaş bu. Yani dokuma kumaş olarak dünyada ilk yapılan kumaş. Onu da söylemem lazım. Yani
Avrupa, çok güzel.
Avrupa standartlarını da değiştirdi çünkü bu. Maskeler normalde non-woven, yani dokunmamış melt flow denen sistemle veya su jetiyle üretilen, yani keçe şeklinde üretilen aslında yapılar. Dolayısıyla bizim arkadaşlarımızın geliştirdiği sistem, teknoloji transfer ofisimizin de aracılığıyla geliştirmiş olduğu sistem, dokulu bir kumaştan maske üretimi şeklinde oldu.
Evet. Sayın Karademir, şunu da merak ediyoruz. Şimdi virüs geldiği zaman bu kumaşa çarpıyor, orada hapsoluyor. Nasıl geçirmiyor içeri?
Arkadaşlar bunu ilgili meslek odalarına çok güzel raporlar halinde sundular. Keşke görsel bir durum olsa da paylaşabilsem sizinle, ama efendim bu hava akışında simülasyon programları yapılıyor. Virüs ile bakteri ve çok çok minik tozlar, mermer tozu mesela diyelim. Aslında yapı olarak hemen hemen aynı davranışa giriyorlar. Havadan akarken, nefes alırken veya verirken insan vücuduna gelme aşamasında. İşte orada fiziksel ve efendim mekanik bazı mekanizmalar var. Kumaşın dokuma şekli, efendim oradaki ipliğin enine kesitteki yapısı ve katman yapısından dolayı farklı yapılar geliştiriyorlar. Nefesi alıyor, filtre ederek virüs ve tozların hepsini maskenin dışında tutuyor ama hava almasını yani oksijen almasını kolaylaştırıyor. Mekanik bir sistemle tutuyor. Burada şunu özellikle vurgulamam lazım. Bazı maskeler hem güzel koku vermesi hem de güya antibakteriyel olması için bazı kimyasallarla muamele ediliyor ama arkadaşların özellikle vurguladığı bir konu var. Nefes alırken insanlar çok yüksek bir vakumla dışarıdan hava çekiyorlar. Yaklaşık 8 litre bölü dakika hızla içeriye doğru vakum yapıyorsun. O zaman kumaştaki zararlı kimyasalların ciğerlere ulaşması ve uzun zamanda bir efendim birikinti yapması riski de var. Dolayısıyla herhangi bir kimyasal işlem yok. Herhangi bir antibakteriyel bir işlemden geçmiyor liflerimiz ve kumaşımız. Sadece mekanik özellikler ile geliştirilen bir sistemle virüs ve bakterileri dışarıda tutuyor.
Evet. Ürettiğiniz bu maske tekrar yıkanıp kullanılabilir değil mi?
Evet. Yaklaşık ortalama olarak 6 defa. Tabii çamaşır yıkar gibi çitilememek gerekiyor doğal olarak.
6 defa evet.
Ama dezenfektanlı bir efendim su içerisinde, ılık bir su içerisinde muamele ederseniz efendim 6 defa ortalama yani 1-2 ay kadar kullanabilirsiniz diye arkadaşlar raporladılar.
Evet.
Burada önemli olan kumaşın takıldığı zaman hem hava alma vermedeki o vakuma karşı direnci hem yüzdeki şekil değiştirmesi. Çünkü konuşurken de maskeye bir fiziksel etki yapıyorsunuz. Hem de aslında daha da önemlisi Mustafa Bey, nefesi verirken ıslatıyorsunuz aslında. Belli bir süre sonra ıslanmaya başlıyor.
Evet, maskelerimiz maske sürekli ıslanıyor. Hele ki şimdi evet, kış aylarında daha da ıslanacak.
Evet. Evet.
Ondan muzdaribiz.
Islanmasında zaten uzmanlar şunu diyorlar. Islandığı zaman maske kullanmayın. Çünkü ıslandığı
artık
zaman
kullanılamaz hale geliyor. Evet.
Onun için bu kumaş sıvıya karşı da dirençli. Sıvı itici bir özelliği de olduğu için vermiş olduğunuz havadaki su buharcıklarının yoğunlaşmasına müsaade etmiyor. Dolayısıyla daha fazla kuru kalmasını sağlıyor. O açılardan gerçekten ciddi avantajları var.
Evet. Şimdi 6 defa yıkanıp kullanabildiğinden, kullanılabildiğinden bahsettiniz. Evet. Suyun sıcaklığı da burada önemli. Çok sıcak olmayacak, ılık su olacak
tabii,
değil mi?
Tabii. Yani bu sizde yani gizli bir bilgi değil bu tabii. Burada yazıyor zaten yani bir kuma şeyden değil, pamuk ipliğinden değil. Yine sentetik bir iplikten üretildiği için ve her malzemenin de sıcağa karşı, kimyasallığa ve dirence karşı belli bir davranışı olduğu için çok aşırı muamele edilmemesi gerekiyor. Ama şunu söyleyebiliriz, C sertifikasını almıştır. Türkiye'deki ve uluslararası ilgili testlerin hepsinden, TSN 149 ve 14683 gibi spesifik değerler bunlar ama onların hepsinden sertifikasyonunu almıştır ve yurt dışına da şu anda satılıyor. Benim bildiğim 8 ülkeye satılıyor. Daha da önemlisi belki bunu vurgulamak lazım. Türkiye'de çok az bu. Bu bizim teknoloji transfer ofisimizin aracılığı ile sanayi ile yaptığımız bir proje olduğu için patent alımını beraber yaptık ve firmamız sattığı maskelerden belli bir yüzde de üniversitemize ödeme yapıyor. Yani o açıdan da bence iyi bir üniversite sanayi işbirliği örneği olmuş oldum.
Tabii ki çok güzel bir proje hocam. Tebrik ediyoruz. Biz bunun Ar-Ge sürecinden de Ar-Ge sürecini de merak ediyoruz. Tabii evet, ki bunun öncesinde büyük bir çalışma var. Ne kadar sürede netice aldınız?
Burada özellikle projeyi yürüten akademisyen arkadaşımız ve çalıştığı firmanın ne kadar sinerji oluşturduğuna bağlı olarak değişiyor aslında şey. Süre biliyorsunuz ve etkinlik. Çok güzel bir takım çalışması yaptılar. Tabii bu aynı zamanda interdisiplin çalışma. Yani dokuma var ama öbür taraftan kimyacılar var, efendim mikrobiyologlar var, tıptan da bazı ekip oluyor. Benim bildiğim kadarıyla 3 ayda herhalde çözmüşlerdi bu arkadaşlar. Tabii başındaki özellikle Kenan Hocam'ın ismini bizatihi vermem lazım. Kenan Hocam çok eksantrik ve sayıları artması gereken hocalarımızdan birisi. Kendisinin test analiz konularında da patentli 5-6 tane cihazı var zaten. Yani işi bilen bir hocamız. Ama benim bildiğim kadarıyla 3 ayda olayı paketlediler.
Evet. Hocam şimdi piyasada çok çeşitli maskeler var. İşte beyaz maskelerinin dışında böyle şekilli, görselli maskeler de çok tutuluyor, evet, tercih ediliyor. Sizin ürettiğiniz maske tek tip mi yoksa böyle desenli olanları da var mı?
Ya ben Kahramanmaraş'ta kaldım. Orada bir söz vardır. Dondurmanın en iyisi sade dondurmadır. İçine bir şey kattığınız zaman aslında tadı, tekstürü bozuluyor. Şimdi maskede efendim yapmış olduğunuz satışla ilgili her türlü atraksiyon aslında malzemeyi zorlamaya doğru gidiyor. Boya atıyorsunuz veya desen atıyorsunuz. Onlara da dikkat ederek evet bizim çalışmamızda da çocuklar için hanımefendilerin giysilerine uyması açısından ve firmaların marka değerleri açısından farklı desenlerde uygulamalar yapılıyor. Onda bir sıkıntı yok.
Evet hocam. Hocam şu anda uzaktan eğitim yapıyor değil mi üniversiteniz? Öğrenciler uzaktan eğitim görüyorlar.
Evet, bütün üniversitelerimizde olduğu gibi biz de uzaktan dijital imkanları sonuna kadar sağlayarak, kullanarak uzaktan eğitim yapıyoruz. İnşallah erken zamanda bitiririz. Öğrencilerimizi sınıflarımızda, kampüsümüzde görürüz.
İnşallah. Tabii. Sizi bulmuşken biraz üniversiteniz hakkında da bilgi almak isteriz. Bursa Teknik Üniversitesi'nin medyada gördüğümüz kadarıyla güzel çalışmalara başarılı bir şekilde imza attığını da görüyoruz. Hatta Teknofest yarışmalarına katılıyorsunuz. Biraz da bunlardan bahseder misiniz? Ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?
Efendim, Teknofest yarışması biliyorsunuz teknolojiye esir olmuş çocuklar değil, teknolojiyi kullanan, yazılım yazan, icat çıkaran gençleri bulma, keşfetme projesidir. O açıdan Tevhid Vakfı ve Selçuk Bayraktar'a gerçekten çok teşekkür etmemiz lazım. Uluslararası piyasada da ilişkilerde de dronlarımız, İHA'larımızın oluşma süreci böyle olmuştur. Yani bir Selçuk Bayraktar ve onun ekibi çıkmıştır ve ülkemizi bütün savaş planlarını komple alt üst etmiştir. Bunu hepimiz görüyoruz, biliyoruz.
Evet.
Biz yeni Selçuk Bayraktarlar çıkarmak için bu teknoloji vakfının yapmış olduğu Teknofest'e son derece önem veriyoruz. Bütün uzman hocalarımız, öğrencilerimiz bu işin içerisine tamamen girdiler. Biz aynı zamanda Teknofest'in paydaş üniversitesiyiz. 2018'de Mustafa Bey katıldık. 9 takımla Türkiye birincisi oldu döner kanatta öğrencilerimiz. Amerika'ya gönderdik uluslararası yarışlara. Geçen sene 10 takım, bu sene 52 takım başvurduk. Bir tane birincilik, ikincilik, üçüncülük, dördüncülük, birkaç tane beşincilik var. Elektrikli araçlarda, uydu efendim yarışmasında, döner kanatta, sabit kanatta mükemmel sonuçlar elde ettik. Ve çocuklarımız, Selçuk Bayraktar'ın dediği bir söz var, gerçekten güzel bir söz. Bu maya tuttu artık. Yani burada çocuklar iyi anlamda bu teknoloji virüsünü kapmış oldular. Onda da biz hem atölyelerimizle hem de tabii Bursa'mızın ekosistemini düşünürseniz sanayicilerimiz de çok sağ olsunlar, destek oldular. Büyük sponsorluklar yaptılar. Çocuklarımıza atölyelerini, fabrikalarını açtılar. O açıdan da güzel bir sinerji oluştu. Teknofest'le beraber biz sadece klasik eğitim veren bir üniversitenin dışında çocuklarımızı gerçek hayatın aslında provasını yaptırmış oluyoruz. Bir de biliyorsunuz bizde uzun dönem staj konusu var. Yani son yılda çocuklarımız tamamen sektör içerisinde çalışıyorlar hiç üniversiteye gelmeden. Hem uzun dönem staj konusu, hem kuvvetli laboratuvar uygulamaları, hem de bu Teknofest'i birbirine entegre ettiğiniz zaman gerçekten sadece ülke standardı değil, dünya standardında mühendisler ve üniversite mezunları yetiştirmiş oluyoruz. Sonuçlarımız da fena değil şu anda Mustafa Bey.
Çok güzel hocam. Nice başarılara inşallah. Bir de üniversitenizde kaç fakülte var?
Şu anda 6 fakültemiz var. Kuruluş biliyorsunuz biz 2010 yılında tamamen yeni kurulmuş bir üniversiteyiz. Bir yerden fakülte, hoca vesaire almadık. 6 fakültemiz var ama 4 tanesi aktif. Orman Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ve İnsan Toplum Bilimleri Fakültesi. Hı hı. Mühendislik fakültemizin içerisinde de Bursa'yı tekrar düşünürseniz bütün mühendislik bilimleri var. Yüksek lisans ve doktora programlarımız, %30 İngilizce ve %100 İngilizce yüksek lisans, doktora ve lisans programlarımız var. Hocalarımız da çok genç, dinamik arkadaşlar. Hoca başına düşen yayın sayısı, proje sayısı konusunda son derece iyi noktalardayız. Mesela hoca başına bir hocaya düşen öğrenci sayısında ortalama kabul değeri 20-25 civarındadır. Biz de şu anda 14-15'lerde, yani iyiyiz, çok iyiyiz.
Evet, çok iyi.
O açıdan da inovatif ve araştırmacı bir üniversite olmak için şartlarımızı zorluyoruz.
Evet. Hocam pandemi sürecinde uzaktan eğitim sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Öğrenciler yeterince verim alabiliyorlar mı yoksa örgün öğretim daha mı iyi?
Efendim pandemi zorlayarak yaptığımız işlere bizi sevk etti. Kesinlikle normal döneme geçtiğimiz zaman da %100 sınıfta ve laboratuvarda eğitim yapmamamız gerekiyor. Bir kere bunu hepimiz kabul etmemiz lazım. Ama kesinlikle %100 de uzaktan eğitim ile bu iş olmaz. Çocuğun bir şekilde laboratuvara gelmesi lazım, makineyi görmesi lazım, deneyleri yapması lazım. %30, %40 uzaktan, %50, %60 civarında efendim fiziki sanal ortam, gerçek ortamda ve işletme ortamında olduğu bir hibrit eğitim sistemine istesek de istemesek de biz geçmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
Evet, inşallah bugünler de geçecek. Üniversiteler i̇nşallah. Tekrar açılacak, öğrenciler birebir eğitim alacaklar. Hani diyorlar ya, kara gün kararıp kalmaz ya, bugünler evet. geçecek inşallah, o güzel evet. güneşli günlere ulaşacağız.
İnşallah.
Hocam şimdi maskeyi konuştuk ama dinleyicilerimiz de merak ediyorlar. İyi evet. hoş ama biz bu maskeyi nasıl temin edeceğiz? Üniversiteniz aracılığıyla bu maskeyi temin etme imkanları var mı?
Efendim biz biliyorsunuz teknolojisinde know-how'unda bulunduk ve bir belli bir kar payı hissemiz var üniversite olarak. Satış ve pazarlamasını ilgili firma yapıyor. İsterseniz ismini veririm ama.
Anladım.
Bursa'da bir firmamız var, o yapıyor. Biz nasıl yapalım? Size bilgilerini verelim. Zaten size birkaç numune göndermiştik hatırlarsanız.
Evet.
Size dönen izleyicilerimize, dinleyicilerimize öyle
biz buradan yönlendirmiş oluruz.
Veya bize ulaşabilirler. Teknoloji transfer ofisimize ulaşabilirler. Biz yönlendiririz.
Peki. Bu bilgi de çok önemliydi çünkü her şeyi anlattık ama ben bunu almak istiyorum, koronavirüsten korunmak istiyorum diyen dinleyicilerimiz için önemli bir bilgiydi.
Şöyle efendim, ismini de yine vermeyeyim ama sosyal ortama girip efendim BTÜ'den maske dediğiniz zaman hangi firmayla yaptığınız belli zaten. Oradan hemen bulabilir arkadaşlarımız, dinleyicilerimiz.
Peki hocam, çok teşekkür ederiz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Şunu söyleyebilirim, müsaade ederseniz.
Tabii,
Bursa
buyurun.
Teknik Üniversitesi maske üretim örneğinde olduğu gibi sanayiyle iş yapmanın son derece kritik ve önemli olduğunu düşünüyor. Hani kendin çal kendin oyna üniversiteden çıkıp sahaya ve sanayiye gitmemiz lazım. Bizim sloganımız sanayide hayat var Mustafa Bey. O açıdan üniversitemizin bütün ilgili eğitim yaptığımız alanlarla sürdürülebilir ve uzun soluklu işler yapması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu anlamda da Sanayi Bakanlığımız 22-44 sanayi doktora programı başlattı. Bu sene biliyorsunuz ilan edildi. Biz de Türkiye birincisi olduk. En fazla proje imzalayan üniversite olduk. Sağ olsun Sanayi Bakanımız Mustafa Varank Bey geçen geldiklerinde hem onu ifade ettiler hem Teknofest'teki öğrencilerimize de ödüllerini verdiler. Kısacası Osmanlı'nın son zamanlarda konuşulan meşhur bir söz vardır. Derslerde, ilkokulda, lisede hep anlatırlar. Aynı oraya geldik yine konu. Efendim sanat sanat için midir? Sanat İnsan için midir sorusu, tartışması. Aynı şey bilim için de geçerli. Bilim için midir, bilim toplum için midir? Biz herhangi bir deney, herhangi bir yayın, herhangi bir proje yaptığımız zaman bir şekilde insanımıza, ülkemize, ekonomimize katkı koyacak şekilde planlama yapıyoruz. O şekilde bütün emeklerini üniversite ülkemizin kalkınmasına harcayan bir üniversite olmaya çalışıyoruz. Bunu ifade edebilirim.
Evet. Sayın Karademir, Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ya, insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Siz de evet. bilim ve teknolojide, sağlıkta güzel çalışmalara imza atıyorsunuz. İşte bu son yaptığınız maske çalışmasıyla da birçok insanın inşallah virüsten korunmasına katkıda bulunacaksınız. Bu çalışmalarınızın başarıyla sürmesini diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bu yerli ve milli üretimlerin de desteklenip artmasını diliyoruz inşallah. Yani şöyle medyaya baktığımız zaman ulusal camiada, ulusal basında pek göremiyoruz ama TRT olarak biz elimizden geldiği kadar yerli ve milli üretimleri destekleyip duyurmayı sürdüreceğiz.
Efendim ben ekibime ve firmalara çok teşekkür ediyorum bu süreçte. Özellikle maske sürecinde. Duyurduğunuz için size teşekkür ediyorum. Şunu söylemek isterim. Komşunun tavuğu komşuya kaz görünürmüş. Başka ülkelerde yapılan 3 kuruşluk işleri şişirmeyi ve anlatmayı biz seviyoruz da maalesef öyle bir şeyimiz var. Kendi ülkemizde yapılan başarıları biraz daha görmemiz lazım. Vicdanlı davranmamız lazım ve teşvik etmemiz lazım. Bence ülkemizde de güzel işler oluyor. Her halükarda güzel işler yapıyoruz.
Evet,
İnşallah
hocam.
Hep beraber daha da güzel günlere hep beraber gideceğiz.
İnşallah. Tabii. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Çok güzel bilgiler verdiniz. Görüşmek ümidiyle.
Ben teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Tabii maske üretmek çözüm değil sadece. Maskeyi takması lazım.
Değil mi? Tabii ki.
Milli Piyango'nun meşhur reklamı var ya, almazsan çıkmaz diyor. Bu da takmazsan korumaz. Yani onu da evet, hatırlatmamız lazım efendim.
Peki, çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Sayın Arif Karademir telefon hattımızdaydı. Kendisiyle yeni ürettikleri koronavirüse karşı koruyan maskeyi konuştuk. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Hasretler ayrılıkla başlar. Yanar yürek sessizce ağlar. Bütün anılar canlanıverir. Sanki bitmemişler gibi. Yolu gözlenen gider. Geri gelecekmiş gibi. İçin için har gibi kaplar bütün benliği. Bir garip olursun bunun ardından. Bazı bir rüzgar gibi eser ayrılık yeri. Giden sevgilinin ardından. Başka yerde ararlar. Oysa geçen günlerde yakınırlar. Önceleri sessizdi ayrılanlar. Mutluluğu başka yerde ararlar. Oysa geçen günlerde yakınırlar. Ayrılıktır bu çeken anlar. İçin için ağır gibi kaplar bütün benliğini. Bir garip olursun bunun ardından. Bazı bir rüzgar gibi eser ayrılık yeri. Giden sevgilinin ardından. İçin için hal gibi kaplar bütün benliği.
Kıymetli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Hayatın Sesleri devam ediyor. Şimdi bir telefon bağlantımız var. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Sayın Süleyman Arslan. Sayın Arslan, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim yayına kattığınız için.
Çok sağ olunuz. Nasılsınız?
Teşekkürler, sizleri sormalı.
Bizler de iyiyiz, çok sağ olun.
Dinleyicilerimize de selamlarımı, saygılarımızı arz ediyorum.
Çok sağ olunuz. Sayın Başkanım, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Norveç'te mülteci bir anneden alınan çocuğun koruyucu aileye evlatlık olarak verilmesinin özel ve aile hayatına saygı hakkını ihlal ettiğine hükmetmişti. Norveç şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin en üst yargı makamında düşünce, vicdan ve din hürriyetini ihlal ettiği gerekçesiyle yargılanıyor malumunuz. Bu dava Avrupa'da Hristiyan koruyucu ailelere verilen Müslüman çocukları da yakından ilgilendiriyor. Başkanım, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu kararını nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi tabii yaygın bir sorundan bahsediyoruz. Gerçekten bu aslında buzdağının görünen kısmı olmuş oldu. Avrupa'da çocuk hakları ihlalleri başlı başına incelenmesi gereken bir konudur. Bunun içinde bir parça olarak da ebeveyninden alınıp koruyucu aileye verilen veya evlat olarak başka bir aileye verilen çocuklar konusu gündeme gelmektedir. Maalesef bu konuda sıkıntılar olmakla beraber Türkiye vatandaşlarına ait davalar da var. Ancak bu arada bu AİHM'in vermiş olduğu karar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar zaten yapılan Norveç uygulamasının insan haklarını ihlal ettiğini, 8. madde bağlamında aile hayatına saygı hakkını ihlal ettiğine dair karar vermiştir. Bu önemli, güzel bir karardır. Hı hı. Ancak yeterli değildir. Çünkü bu Müslüman bir ailenin çocuğunun gayrimüslim bir aileye verilmesi de o koruyucu ailenin, evlatlık verilen ailenin dinine göre yetiştirilmesini aynı zamanda din ve vicdan hürriyetine, din haklarına aykırı olduğunun da tespit edilmesi gerekir. Bu noktada kararı eksik kalmıştır. Buna zaten başvurucu anne itiraz etmiştir ve bu büyük daireye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi büyük dairesine itiraz yoluyla gitmiştir. Emsal bir davadır. Emsal bir karar verilecektir. Bu tabii başka davaları da etkileyecek bir karardır. Örneğin bizim Avusturya'dan bir vatandaşımızın açmış olduğu bir başka dava var Avusturya uygulamasıyla ilgili. Mahkeme onunla ilgili vereceği kararı da bu davayı bekleme kararı almıştır. Sonuçta mahkemelere yansımış veya yansımamış birçok olay var. Bunların hepsini etkileyecektir. Dolayısıyla burada din haklarını, din ve vicdan hürriyetini de ihlal ettiğine dair bir kararın AİHM Büyük Dairesi'nce tespit edilmesi önem arz etmektedir. O bakımdan hepimizin dikkat etmesi gereken, takip etmesi gereken bir konudur. Biz Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu olarak tabii Avrupa'da da vatandaşlarımız var. Onlarla da ilgilenmek durumundayız. Bir vesileyle bize de konu intikal etmiştir. Biz de buradan takipte bulunuyoruz. Türk vatandaşlarını ilgilendirdiği için Türk hükümeti de davaya müdahil olma talebinde bulunmuştur. Dün itibarıyla Büyük Daire bu talebi kabul etmiştir. Duruşması da Ocak ayında yapılacaktır. Buna biz de kurum olarak katkı vermeye çalışacağız. Kendimiz de ilgili davanın avukatlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, Avrupa'daki vatandaşlarımızla da görüşüyoruz. Ama bu sadece Türk vatandaşlarının değil, Avrupa'da yaşayan tüm Müslüman çocuklarını ilgilendiren bir konudur. Onlarla sınırlı olmaksızın aslında diğer dinlerin mensupları için de önem arz eden bir konudur. Çünkü farklı bir dine ait bir aileye teslim edilmesi ve onun dinine göre yetiştirilmesi hakikaten din ve vicdan özgürlüğünü etkileyen bir konudur. O bakımdan hakikaten önemli bir dava niteliğindedir.
Evet, Süleyman Bey, bu konunun daha iyi anlaşılabilmesi için biraz geçmişe gitmek gerektiğini düşünüyorum. Avrupa'da yaşayan Türk ve Müslüman ailelerinin çocukları hangi gerekçelerle alınıp da Hristiyan ailelere veriliyor?
Şimdi tabii farklı gerekçeler olabilir ama temel konu çocuğun bakımının iyi yapamaması ve çocuğun üstün yararını gözetilmesi olarak gözüküyor. Bu bazen eğitim neden de olabilir, çocuğuna bakamaması gerekçesiyle olabilir ama burada bazen çok basit sebeplerle de adeta yangından kaçırırcasına veya ifade edemedim. Hani bir fırsat olarak gözükerek çocukların da Müslüman ailenin ellerinden alınması olayıyla da karşı karşıya kalındığında görüyoruz. Evet. Ben de kendim de 95 yılında İsveç'te bulunmuştum. Orada da yani bizim de küçük çocuğumuz vardı. O zaman çocuğumuzla en ufak bir söz söylemekten çekinir bir şekilde şey yapmıştık ki bu ciddi anlamda bir sıkıntı oluşturuyor. Çünkü bu olayları o zaman da biliyorduk.
Evet.
Burada belki kendi ülkesindeki vatandaşın elinden almadığı çocuğu aynı uygulamayı dışarıdan gelen bir mülteci ailenin çocuğundan veya bir sığınmacının çocuğu olduğu zaman çok daha rahatlıkla alabildiğini biliyoruz. Mesela daha önceki zamanda da biliyorum Bosna Harbi zamanında ben 95'te gitmiştim. 93'te Bosna'dan harp dolayısıyla İsveç'e geçenler vardı. O zaman da çocuğu almışlar, aileye göstermemişlerdi ve onun sonunda da bir cinayet olayı bile maalesef gerçekleşmişti. Çünkü anne baba hiçbir zaman çocuğunu gayrimüslim ellerde bırakmak istemiyordu.
Tabii
bu konuda bir fırsata dönüştürülme gibi bir durum da söz konusu. Demek ki benim gördüğüm 95'ten bugüne 25 senedir 30 senedir bu sürekli devam eden bir konu.
Evet.
Bunun takip edilmesi lazım. Yani nesiller İslam dünyasının çocukları bir şekilde Avrupa'da Hristiyanlaştırılma veya ateistleştirilme gibi tehlikelerle de karşı karşıya kalabiliyor. Ebeveyninin dinine yabancılaştırılma gibi bir şeyle karşı karşıya kalabiliyor. Ve zaman içerisinde kendi ailesine husumet besleyen bir yapıya bile çevrilebilme ihtimalleri olabiliyor.
Evet.
Evet.
Yani çocukların psikolojisini de bozar bu durum. Eğer belli bir yaşın üzerindeyse çocuklar bunu anlayacak durumdaysa etkilenir tabii ki ailesinden ayrılmak değil mi?
Yani bu mesela bu örnekte daha yani 1 yaşındaki 2 yaşındaki çocuk koruyucu aileye veriliyor ve annesiyle irtibatı kesiliyor. Yılda 4 defa 2'şer saat görüşme izni veriliyor ki bu aslında çocuğu hiç görmemek gibi bir şeydir. Bir müddet sonra çocuğa yabancılaştırılıyor. Bu ebeveyne yabancılaştırma sendromu dediğimizin farklı bir görüntüsü olarak da görüyoruz. Aslında çocuğun ailesiyle her halükarda görüşebilmesi lazım. Ve eğer gerçekten o anda görüşemiyorsa, şey yapamıyorsa, yani ebeveynin yanında kalması doğru görünmüyorsa bile, zaman içerisinde tekrar ailesine verilebilecek şekilde yetiştirilmesi gerekiyor. Çünkü kalıcı olarak alınmaması gerekiyor çocuğun. Şimdi bu örneğimizde baktığımızda aslında bir şiddet falan da yok. 17 yaşında aslında Somalili bir anne yanında 2 yaşında çocuğuyla Norveç'e dönmüş durumda, iltica etmiş durumda. Oradayken sen bu çocuğu bakamazsın diye elinden alıyorlar çocuğu. O da diyor ki ben burada kuzenlerim var, akrabalarım var. Onlara verirsin o zaman diyor. Madem benim elimden alıyorsunuz ki anne ben bakamıyorum demiyor. Ondan sonra eğer orada olmuyorsa bir Müslüman aileye verirsin. Müslüman ailenin yanında yetiştirirsin deniyor. Ama bunlar dikkate alınmıyor.
Evet. Bunların bir yasal dayanağı yok değil mi? Çocuklara el konulmasının.
Yani şimdi bu şeydeki o örneklerdeki şeyler çocuklara el konulması demeyelim ama buna koruyucu aileye veriyoruz diyor. Sonra evlatlık edindiriyoruz diyor ki çocuğun yüksek yararını gözetiyorum diyor. Ama orantılı olmayan bir tedbir olarak bunu şey yapıyor, gerçekleştiriyor. Halbuki yani çocuğun korunması, çocuğun üstün yararı ailesiyle öncelikle bir arada kalmasını gerektiriyor. Buradaki şeyde örnekte baktığınızda evladına şiddet uygulayan, sevmeyen, kötü muamele eden bir şey yok. Anne yok ortalıkta.
Evet.
Sadece devlet tarafından yardım edilmesi gereken bir anne var.
Evet.
17 yaşındaki ki ailesiyle beraber o da şey yapabilir. Buna hükmeden devletin kendisi oluyor. Burada bir yani hukukun kötüye kullanılması gibi bir durum söz konusu.
Süleyman Bey, art niyetli kişiler çıkıp bu durumu rahatlıkla kullanabilirler. Malumunuz Avrupa'da şu anda İslamofobi, İslam ve Müslüman Türk karşıtlığı çok yüksek bir durumda. Diyelim ki bir komşu bu Türk'ü, Müslüman'ı sevmedi, iftira atarak çocuğuna bu zarar veriyor, şiddet uyguluyor diye yetkili mercilere başvuruda bulunabilir değil mi?
Yani bunlar mümkün. Tabii her olay kabul görecek diye bir şey yok ama yani bu konuda çok yani bir Müslüman ailenin elinden çocuğun alınması konusunda biraz istekli olunduğunu görüyoruz. Yani burada aslında çocuğun ailenin elinden alınması en son çare olarak düşünülmesi gerekirken ilk çare gibi düşünülüyor.
Evet. Peki bu olaylar en çok hangi ülkelerde yaşanıyor? İstatistiki bir bilgi var mı elinizde?
Bu konuda istatistik bilgiler yok. Maalesef yok. Zaten bizim de Avrupa'da katıldığımız toplantılarda da gördüğümüz aslında insan haklarının en zor olan kısımlarından birisi istatistik bilgilere, doğru istatistik bilgilere ulaşma sıkıntısı. Fakat daha önce bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi de İnsan Hakları Komisyonu da bu konuda özel bir komisyon şimdi o da bir inceleme yapmıştı.
Evet.
Sonra bu incelemeyi de raporlaştırmıştı. Onlar da bu istatistikleri araştırdı ama çok net elle tutulur bir bilgi oluşturamadı. Ama bana sahil yerlerden de gelen şeyler var. Almanya'da ihlallerin çok olduğunu görüyoruz. Bizim Türk vatandaşları orada olduğu için bunu söylüyorum. Ama diğer ülkelerde de benzer şeyler var. Belçika'da, Hollanda'da, Fransa'da, İsveç'te, Norveç'te bunlar olabiliyor. Bunların takip edilmesi, belki sivil toplumun bunları kayıt altına alması, bizlerle, ilgili mercilerle paylaşması ve kamuoyunda bir duyarlılığın geliştirilmesi faydalı olacaktır diye düşünüyorum.
Evet.
Sayılar eğer şey yapılırsa burada çok büyük rakamlar var. Tabii bunu sadece koruyucu aileye alma veya evlat edindirme olarak da düşünmeyelim. Bunun dışında çocukların hiç ailelere verilmeksizin farklı şekilde suistimallere maruz kaldığını, özellikle mülteci ailelerin, özellikle de bu Suriye savaşı sonrasında, iç savaşı sonrasında yaşanan olan göçlerden veya diğer ülkelerden gelen mülteci çocukların yaşadıkları mağduriyetlerin de takip edilmesi gerekiyor. Yani bunun içinde fuhuş sektörüne düşürülenler, organ mafyasından, uyuşturucu mafyasının eserin eline geçenlerin de olduğunu biliyoruz. Kaybolan, istatistiklere girmeyen çocukları biliyoruz. Bu konuda bir mekanizma eksikliğinin olduğunu görüyorum. Avrupa'nın kendi içinde varsa da bu maalesef bu sorunları çözmüyor. Bizim bu çocuklara ulaşabilmemiz lazım. Bu hem Türkiye'nin hem de İslam dünyasının da bir sorundur. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da bu konuda özel bir izleme mekanizması geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum.
Evet. Süleyman Bey, bu olayların Avrupa'da yaygın bir sorun haline geldiğini de müşahede ediyoruz maalesef. Fakat az önce de bahsettik, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin dava süreci devam ediyor bu alanda. İnşallah lehimize kararlar verilir ve bu alınan kararlar da diğer mahkeme süreçlerine de referans olur.
İnşallah.
Onu temenni ediyoruz. Bir de biz şunu merak ediyoruz. Şimdi çocuklar Hristiyan ailelere evlatlık verildi. Bundan sonraki süreci aileler takip edebiliyorlar mı acaba? O ailelerde çocuklarının durumu nasıl? Nasıl muameleyle karşılaşıyor çocukları?
İşte maalesef Norveç uygulamasında bu bağlantıyı koparmışlar. Çocuğun annesiyle görüştüğünde huzursuz olduğunu, hırçınlık yaptığını, çocuk için travmalar yaşattığını vesaire söyleyerek bu ilişkiyi tamamen ortadan kaldırmışlar. Bunların örnekleri şu anda elimde somut olarak size söyleyeceğim çok fazla şey yok ama duyumlarımız fazlaca var. Bu bağlantıların yani bu şeyden gördüğümüz bir devlet uygulaması olduğunu görüyoruz. Rahatlıkla aile ile irtibatı kesilebiliyor. Örneğin bu şeyde çocuk bu konuşmuş olduğumuz dava örneğinde çocuk evlat edindirildikten sonra aile bunu kendi dinine göre yetiştirme vaftiz etme kararı alıyor. Bunu da bildiriyor. Ailenin de buna itirazı var zaten ama bize orada kiliseye gitme, domuz eti yedirme, başka yaşam tarzına alıştırma gibi şeylerle karşı karşıya kalabiliyorlar. Bunların örneklerinin takip edilmesi gerekiyor diyorum.
Evet, yani en büyük sorun da sizin bahsettiğiniz gibi işte çocukların dini var, dili var, kültürü var. O ailelerde farklı şekilde yetiştirilecek büyük bir asimilasyon politikası aslında.
Yani bizim ilk işçilerimiz Avrupa'ya gittiği zaman bir papazın sözü vardı. Birinci nesil sizin, ikinci nesil biraz bizim, biraz sizin, üçüncü nesil tamamen bizim diyordu. Ve bu bir stratejik hedef olarak adım adım gerçekleşiyor gibi bazı şeyleri görebiliyoruz. Onun için bizim de kendi vatandaşlarımıza sahip çıkmamız, onlara yardımcı olmamız gerekir. İslam dünyasının kendi çocuklarına sahip çıkması gerekir.
Evet. Sayın Başkan, evet. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu olarak sizler de bu konuyu yakından takip ediyorsunuz. Konuyla ilgili süreci takip ediyorsunuz ve atmayı planladığınız somut adımlar var mı yakın zamanda? Çalışmalarınız var mı?
Şimdi Türkiye bu davaya müdahil oldu. Biz de resmi makamlarla irtibat halindeyiz. İnşallah kendimiz de kurum olarak uzmanlarımızın da yapacağı çalışmalarla o dosyaya katkıda bulunmaya çalışacağız.
Evet.
Tabii bundan sonraki süreçte de ben yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza da şunu söylemem gerekir. Biz o vatandaşlarımızın da karşılaşmış olduğu hak ihlalleri olduğu zaman sadece bu konuda değil, diğer konularda da bize başvurabileceklerini hatırlatmak istiyorum. Özellikle bu konuda da yani bize müracaat ederlerse biz de özellikle de çocuk konusunda çok daha şartlarımızı zorlayarak katkı sunmaya çalışırız ve çalışacağız inşallah. Kendi kurumumuz içerisinde de zaten bir aile hakları ile ilgili, çocuk hakları ile ilgili çalışma grupları kurduk. Bu gruplarımızda da gerekli çalışmaları devam ettireceğiz.
Evet. Süleyman Bey, vaktimizin de sonuna geldik. Birkaç dakikamız var. Şunu da sormak istiyorum. Yurt dışından bizleri dinleyen vatandaşlarımız da merak ediyor olabilirler. Bu tür olayların önüne geçebilmek için aileler nasıl hareket etmeli, nelere dikkat etmeli?
Yani tabii dönem çok farklı bir dönem. Evvelden geniş aileler vardı. En ufak sorunda ters bir muamele bile yapsanız bir şekilde çocuklarınız yani çocuklar dayısına, amcasına, teyzesine, halasına gidebiliyor. Telafi edilebilir bazı şeyler kendi aile içinde, geniş aile içinde çözülebiliyordu. Ama şu anda en ufak bir şeyde çocuklar yapabiliyor, evlerinden kaçabiliyor, yanlış yerlere düşebiliyor ve onlara sahip çıkılacak geniş aileleri de yok. Bu tarafı yani bu birazcık ergenlik dönemi için söylediğim bir şeydir. Ama daha önceki dönemlerde de yani yine çocukları yetiştirirken ebeveynin iyi yetişmesi, çocuklarına davranırken asil insan muamelesi yapması gerekir. Çocuk yetiştirmenin çok iyi verilmesi gerekir. Maddi sıkıntıları olan ailelere, diğer ailelerin, bu tür toplumu, Müslüman toplumu destek olması gerekir. Koruyucu ailelik meselesinde özellikle böyle bir durumlarında başkalarına vermeden koruyucu aile olmayı tercih etmeleri, onlara uygun barınma, koruma şartlarını, hizmetlerini geliştirmeleri gerekir diye düşünüyorum. Ama aile içinde tabii sağlıklı bir aileyi kurmak çocukların da hakkı. O aile ortamı oluştuğu zaman bu sorunlar çok fazla o kadar gelişmez. Onun için her ailenin öncelikle kendi ailesini hakikaten koruması ve bu konuda gerekli desteği almak için birbirine yardımcı olması gerekir.
İnşallah diyorum. Bu sorunlar en kısa zamanda halledilir ve bizi sevindiren daha güzel haberleri işitiriz. Çok teşekkür ederiz Sayın Arslan programımıza katıldığınız için.
Ben de çok teşekkür ediyorum.
Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Sayın Süleyman Arslan telefon hattımızdaydı. Böylelikle Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik bugün de. Program yapımcımız Şöyle Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Recep Özdem ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Haftaya saatler 15.05'i gösterdiğinde biz yine mikrofon başında olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
Neyse adımız
yemeklere,
da
onun için. Yemeklere,
hayatın sesleri.